Ayrım 18, Sarıkamış Dramı, Alptekin Müderrisoğlu, Sayfa 169. 13 Aralık 1914. Gecenin koyu karanlığında 40 metre uzunluğunda ortası çıkıntılı bir karaltı Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı ağzına doğru ilerliyordu. O suların ilk kez gördüğü bu tuhaf tekne bir İngiliz denizaltısıydı. Sarı Sığlar koyunda demirli Mesudiye adlı Türk zırhlısını batırmakla görevlendirilmişti. İngilizler Marmara'ya giren Alman savaş gemileri Göbben ve Breslau'nun Ege'ye çıkışını önlemek için Çanakkale Boğazı'na 40 mil uzaklıktaki Libni Adası'nda yeni bir deniz üssü kurmuşlardı. Burada çeşitli savaş gemileriyle birlikte bir denizaltı filosu da vardı. Filo komutanı binbaşı Pownall denizaltıları boğazdan geçirerek İstanbul'a saldırılar yapmayı düşünüyordu. Ancak filonun denizaltıları ilk üretilen B tipindendi. 1905 yılında denize indirilmişlerdi ve su üstünde en çok saatte 13, su altında 9 mil hız yapabiliyorlardı. Su altında uzun süre yol alamadıklarından İstanbul'a dek uzanamazlardı ama boğazla bazı saldırılarda bulunabilirlerdi. Binbaşı Pownall ilk deneme için akümülatörleri yenilenmiş olan B-11'i seçmişti. Türklerin Çanakkale Boğazı'na 5 sıra mayın döşediklerini biliyordu. Mayınlar gemilerin su altı kesimine çarpacak biçimde yerleştirilmişlerdi. Denizaltı alttan gideceği için mayınlara çarpma tehlikesi yoktu. Fakat mayınları dibe bağlayan kalın tellerin denizaltının çıkıntılarına takılması ve mayını aşağıya çekerek denizaltıya çarpma tehlikesi vardı. Bunu önlemek amacıyla B-11'in yanlarına boydan boya uzanan demir çubuklar monte ettirmiş, çıkıntıların üstünü kapattırmıştı. B-11 sabaha karşı Çanakkale Boğazı girişinin 3 mil açığına varmıştı. Kuleden çevreyi gözetleyen denizaltının komutanı Yüzbaşı Holbrook, boğaz ağzının projektörlerle tarandığını gördü. Karanlık nedeniyle kıyılar pek görülmüyordu. Gemisini daldırdı, gün ağarıncaya dek su altında beklemeye koyuldu. Güneş doğduktan sonra B-11 yeniden su yüzüne çıktı. Projektörler sönmüş, kıyılar seçilmeye başlanmıştı. Yüzbaşı Holbrook boğazın girişinde bir mil kadar ilerledikten sonra gemisini daldırdı. Denizin 30 metre altında saatte 2 mil hızla ilk mayın sırasının bulunduğunu sandığı yere doğru ilerlemeye koyuldu. Yarım saat ilerlemişti ki birden bir irkilme oldu. Denizaltı sarsılmaya başladı. Yüzbaşı hızı arttırmayı deneyince sarsıntının daha da arttığını gördü. Çaresiz kıyıdaki Türk topçuları tarafından görülmeyi göze alarak su yüzüne çıkmaya karar verdi. Su üstünde sorunun ne olduğu hemen görüldü. Hidroplane koruyucusu bükülmüş, kanca biçimini almıştı. İki denizci suya daldı, eğriliği düzeltti. Denizaltı yeniden daldığında yüzbaşı Holbrook, Türklerin gemisini görüp görmediğinden emin değildi. B-11 boğazın içine doğru ilerlemeye başladı. Çanakkale'deki Amerikan konsolos yardımcısı Mr. Engert, Sarı Sığlar koyunda sandalıyla geziniyordu. Koy kentin güneyinde ve boğazın girişinden 12 mil içerideydi. Fazla rüzgar almadığı ve akıntı az olduğu için burayı çok seviyordu. Sık sık gelir balık avlardı. Mesudiye zırhlısı gelip demirledikten sonra koy bir canlılık kazanmıştı. Çanakkaleliler motorlarla, sandallarla zırhlıyı görmeye geliyor, güvertede eğitim yapan denizcileri seyrediyor, kendilerini düşmanlardan, özellikle İngiliz donanmasından koruyacak yiğitlere tütün, meyve, çeşitli hediyeler veriyorlardı. Dünya Savaşı Avrupa'da patlak verdiğinde Mesudiye Osmanlı donanmasının amiral gemisiydi. 40 yaşında 9000 tonluk zırhlının 5 değişik çapta 38 topu vardı. Alman amirali Suchon Osmanlı donanması komutanlığına atanınca iş göremeyecek durumdaki Mesudiye'nin Çanakkale Boğazı içinde demirleyerek kıyı topçularına yardımcı olmasını önermişti. Bunun üzerine Mesudiye Sarı Sığlar koyuna demirlemiş, boğaza dönük bordasındaki topları boğazın girişine çevirmişti. Öteki bordasındaki toplar sökülerek gemiden çıkarılmış, boğazın iki kıyısındaki mevzilere yerleştirilmişti. Yüzbaşı Holbrook mayınlı alanı tehlikesizce geçtikten sonra denizaltısını periskop derinliğine yükseltti. Periskopu su yüzüne çıkartıp çevreyi gözetlerken heyecanla sarsıldı. İskele yönünde iki bacalı büyük zırhlı duruyordu. Saatine baktı, 9:40'tı. Gemisini derinlere daldırdı. Hedefine yönelttikten sonra ilerlemeye koyuldu. Dipteki akıntıyı yenmek için hızını arttırdı. Hedefine yarım mil kala periskopunu su yüzüne çıkararak Mesudiye'ye baktı. Torpiller için gerekli yön düzeltmesini yaparken seslendi. ''Ateşe hazır ol.'' Personel soluklarını tutarak ikinci emri bekledi. Emir gecikmedi. ''İki kovan birden, ateş.'' İki torpil hışırtıyla fırladı. Yüzbaşı periskopuyla avını gözetliyordu. Herkes torpillerin hedefe vuruş sesini duymak için kulaklarını dikmişti. Bu sırada beklenmedik şiddetli bir anafor denizaltıyı sarstı, periskop sulara gömüldü. Dümencinin gemiyi eski derinlik ve doğrultusuna sokarken savurduğu küfür kulaklarda yankılandı. Derken ard arda iki büyük patlama duyuldu, torpiller hedefini bulmuştu. Amerikan konsolos yardımcısı Mr. Engert ani patlamalarla sarsıldı. Mesudiye'den kalın ve koyu dumanların yükseldiğini, sandalının biraz ilerisinde bir periskopun deniz üstünü taradığını gördü. Zırhlı yavaş yavaş iskele yanına doğru yatarken güvertedeki denizciler suda köpüklü izler bırakan periskopu görmüşler ve top ateşi açmışlardı. Yüzbaşı Holbrook zırhlının yanlarında çakan alevlerden ateş açıldığını anlamıştı. Periskopunu çekerek denizaltısını hemen derinlere daldırdı. Yönünü Çanakkale boğazı ağzına çevirdi, emir verdi. Tam yol ileri. Mesudiye'nin yana yatışı artınca topçular ateşi kestiler. Güvertedeki denizciler birer ikişer denize atlamaya başladılar. Gemi suya daldıkça yükselen dumanlar giderek koyulaşıyordu. Önce paslı midyelerle kaplı tekne göründü, ardından zırhlının omurgası su üstünde belirdi. Sonra koca zırhlı tersine döndü, öylece kala kaldı. Omurgası ile teknesinin küçük bir bölümü su üstünde kaldı. Sığ suda bulunuşu, direklerin dibe yaslanışı ve bazı bölmelerine su girmemiş oluşu zırhlının tümüyle sulara gömülmesini önlemişti ve koyu kara duman kümesi batık keminin üstünde bir bulut gibi asılı kalmıştı. Denizin üstü bir ana baba gününe dönmüştü. Herkes can havliyle kıyıya doğru kulaç atmaya çalışıyordu. Bu arada yaralılar ve gücü kesilenler sulara dalıp dalıp çıkıyor, kimi dalanlar bir daha gözükmüyordu. Bazı denizciler de Mesudiye'nin su üstünde kalan yerlerine yapışmış bağırıyor, yardım istiyorlardı. Kıyıdan yetişen sandallar, takalar önce denizde dalgalarla boğuşanları toplamaya giriştiler. Şurada burada yüzen şişmiş cesetleri toplamayı sonraya bırakarak yarı batık Mesudiye'ye sığınanları kurtarmaya koyuldular. Gemiden gelen boğuk sesler sandaldakilerin dikkatini çekti. Yaklaşınca geminin gövdesine içeriden bir şeyler vurulduğunu anladılar. Zırhlıda kalan denizcilerin sağ olanları bir bölmeye toplanmışlardı. Teknenin çeliği kalındı. Üstelik denizcilerin sığındığı bölmenin çelik levhaları birkaç yıl önce daha kalınlarıyla değiştirilmişti. İçeride kalanları bu çelik mezardan kurtarmak için yoğun bir çalışma başlatıldı. Büyük keskilerle, balyozlarla, kaynak makineleriyle bir delik açılmaya çalışıldı. Ne yazık ki bütün çabalara rağmen bir gün sonra tekne delinebilecek, birkaç denizci kurtarılacak ve çoğunun havasızlıktan ölmüş olduğu görülecekti. Dipnot: 4 ay sonra Çanakkale savaşları başlayacak ve Marmara Denizi İngiliz ve Fransız denizaltılarının gölü haline gelecekti. Öyle ki İstanbul'dan Tekirdağ'a bile yiyecek ve cephane denizden taşınamayacak, yaralılar karayoluyla İstanbul hastanelerine gönderilecekti. Enver Paşa halkın moralini bozuyor gerekçesiyle yaralıların gündüz kente girmesini yasaklayacak, düşman kurşunlarının yarım bıraktığı işi İstanbul kapılarında kızgın Ağustos güneşi tamamlayacaktı. 14 Aralık 1914. Dün akşam görkemli bir törenle Erzurum'da karşılanan Enver Paşa bu sabah kentteki geri hizmet birliklerini ve hastaneleri denetlemeye çıktı. İlk iş olarak menzil müfettişi Albay Refiki emekliye ayırdı. Hem de aylıksız olarak. Köprüköy ve Azap savaşlarında destek hizmetleri iyi yürütülememiş, hatta Azap savaşında başarı kazanıldığı halde cephane darlığı nedeniyle geri çekilmek zorunda kalınmıştı. Enver Paşa da bunların tek sorumlusu olarak bula bula Albay Refik Bey'i bulmuştu. Geri hizmetlerin iyi yürütülmemesinin nedeni savaşa hazırlıksız girilmesiydi. Cephe gerisinde yeterli ölçüde yiyecek malzeme ve cephane stoku yapılamamış, bunların cepheye taşınmasını ve sürekli destek yapılmasını sağlayacak ulaşım düzeni kurulamamıştı. Bulunabilen her türlü at arabası, kağanı, at, eşek, deve, katır seferber edilmiş ama yeterli olmamıştı. Suçlu aramak gerekirse asıl suçlu ülkeyi hazırlıksız savaşa sokan Enver Paşa'ydı. Belki kendi de bunun farkındaydı. Sorumlu kişiler yaratarak gönlünü rahatlatmak istiyor gibiydi. Albay Refik Bey'i aylık bağlamadan emekliye ayırmak onu ve ailesini açlığa terk etmek demekti. Tüm yaşamını kışlalarda geçiren bir subay bu yaştan sonra ne iş tutar, geçimini nasıl sağlardı? Enver Paşa bunu düşünmüyordu. Hem Kafkasya'nın fethi, Orta Asya'ya, Turan'a varılması gibi yüce amaçların yanında bir yaşlı subayın kişisel sorunlarının sözü mü olurdu? Enver Paşa, Albay Refik Bey'in yerine Alman albayı Pozelt'i atadığını yanındakilere bildirdi. Albay Pozelt, Erzurum Kalesi komutanlığının yanı sıra menzil müfettişliği görevini de yürütecekti. Böylece önemli bir görev daha Alman subayları da devredilmiş oluyordu. Hastaneleri gezerken Erzurum valisini de yanına almıştı. Gördüklerinden suratı iyice asılmıştı Enver Paşa'nın. Her yerde pislik, düzensizlik ve yokluk sırıtıyordu. Hele bir hastanenin durumu yürekler acısıydı. Koğuşlar pis ve kalabalıktı. Hastalar, yaralılar kucak kucağa yatıyorlardı. İyi bakılmadıkları ortadaydı. Enver Paşa hastane sorumlusu Doktor Yarbay'a hastalara iyi bakılmadığını azarlar bir biçimde söyledi. Doktor Yarbay aynı kanada değildi. Sağlık malzemesi az, ilaçlar yetersizdi. Hastaneye verilenlerle istenilen düzeyde tedavi yapmak olanaksızdı. Eldekilerle ancak bunlar yapılabilmişti. Eğer yetecek miktarda ilaç ve sağlık malzemesi verilirse hastane kısa zamanda düzene kavuşturulabilirdi. Herkes Enver Paşa'nın yokluktan yakınan bu doktorun gönlünü almasını, ilaç ve malzeme konusunda ona umut vermesini bekliyordu. O hiç beklenmeyeni yaptı. Hasan İzzet Paşa'ya dönerek emir verdi. Bunu er olarak cepheye gönderin. Ülkenin binbir zorlukla yetiştirdiği bir doktorun aynı zamanda yarbaylığa kadar yükselmiş bir subayın sorgusuz sualsiz rütbesinin elinden alınması ve er olarak cepheye gönderilmesi Erzurum valisini üzmüştü. Yanındakine fısıldadı. Keşke Enver Paşa'yı hastanenin yanından geçirmeseydim. İstanbul'un Fındıklı semtinde aylardır görülmeyen bir canlılık göze çarpıyordu. Geniş caddenin denize bakan yanındaki büyük bir yapının önünde faytonlar, otomobiller duruyor, içinden inenler acele adımlarla içeri giriyorlardı. Enver Paşa'nın kapattığı Mebusan Meclisi bugün yeniden açılıyordu. Dünün özgürlük savaşçıları olan İttihat ve Terakki önderleri uğruna baş koydukları Osmanlı Anayasası'nı hazırlarken Mebusan ve Ayan adlarıyla anılan iki meclisi bir düzenleme yapmışlardı. Mebusan Meclisi üyeleri halk tarafından seçiliyordu. Ayan Meclisi ise bir senato görünümündeydi. Üyeleri ülkenin ileri gelenleri arasından padişahça seçiliyor fakat seçilen kişi ömür boyu üyelikten çıkarılamadığından güvenceye ve bağımsız oy kullanma olanağına sahip bulunuyordu. Hızlı tırmanışla devlette tek söz sahibi olan Enver Paşa, halkın gönlünde özgürlük kahramanı olarak yer aldığı günleri unutmuş, kafasındaki düşlere karşı engel olarak gördüğü Mebusan Meclisi'ni sindirmeyi aklına koymuştu. 2 Ağustos 1914 günü Almanya'nın yanında savaşa girilmesini amaçlayan anlaşmayı gizlice imzalamış ve aynı gün Mebusan Meclisi'ni tatil ettirmişti. Şimdi savaşa girilmiş, cihat ilan edilmiş, Mısır'a, Kafkasya ve İran içlerine yapılacak seferlere başlanmıştı. Oldu bitti karşısında bıraktığı Mebusan Meclisi artık yeniden açılabilir, ele güne karşı parlamentoculuk oyunu yeniden sürdürülebilirdi. Mebusan Meclisi üyeleri salondaki yerlerini aldıktan sonra Meclis Başkanı Halil Menteş Bey padişahın açılış konuşmasını okuttu. Donanmamız Karadeniz'de Rus donanmasının saldırısına uğramış, ardından Rusya, İngiltere ve Fransa devletleri sınırlarımıza asker ve donanma göndererek çarpışmalara başlamış olduklarından diye savaşa girilmesini haklı gösteren bir girişle başlıyordu padişah sözlerine. Sonra bütün Müslümanların halifesi olarak neden cihat ilanına karar verdiğini açıklıyordu. Rusya, Fransa ve İngiltere devletlerinin İslam dünyasına karşı öteden beri izledikleri yok etme politikalarının silah kuvvetiyle ortadan kaldırılması, yerine getirilmesi zorunlu bir dinsel görev haline aldığından çıkarılan yüce fetva uyarınca bütün Müslümanları bunlara ve bunlara yardımcı olan devletlere karşı cihada davet ettim. Dost Alman, Avusturya ve Macar ordularının kazandıkları parlak zaferlere değindikten sonra şöyle diyordu. Birbiri ardından kazanılan bu zaferlere kara ve deniz kuvvetlerimizin ve dinimizin emriyle Rusya, İngiltere ve Fransa'ya karşı cihada davet edilen İslam savaşçılarının Asya ve Afrika'da parlak zaferler ekleyeceğine ve bundan sonra Cenab-ı Allah'ın hakkın ve adaletin korunması için silaha sarılmış bulunan yüce devletimizi ve bütün dünya Müslümanlarını onurlu bir bağımsızlığa eriştireceğime inanıyorum. Padişahın söylevi okunurken mecliste çıt yoktu. Üyeler tam bir sessizlik içindeydi. Ne aralarda ne de sonunda alkışlayan olmadı. Padişahın konuşması ilk kez sık sık alkışlanmadan dinlenmişti. Meclisin büyük çoğunluğunu oluşturan ittihatçıların bile sessiz kalması ilginçti. Anlaşılan kimse savaşa girişin gerekçesini ve cihat ilanından beklenen yararları inandırıcı bulmamıştı. 15 Aralık 1914. Enver Paşa Erzurum'da fazla kalmamış, denetlemelerini kısa keserek Köprüköy'e hareket etmişti. Yanında İstanbul'dan birlikte getirdiği Genelkurmay Başkanı General Bronsart von Schellendorf, Alman Yarbayı Feldman ve Yaveri Binbaşı Kazım Orbay vardı. Enver Paşa Köprüköy'de 3. Ordu Komutanı Hasan İzzet Paşa, Ordu Kurmay Başkanı Yarbay Felix Guze ve İstanbul'dan yanında getirdikleriyle cephedeki son durumu konuşmuş, kafasında bazı kararlar belirmişti. Gece yarısından sonra da şifreli ilginç bir telgraf çekti. İstanbul'da haber alma şubesi müdürü Kazım Bey'e, Köprüköy'den 15 Aralık 1914 saat 3.30. Göreviniz tümeninizle İran'a yürümek ve Tahran'ı işgal ile İran hükümetini Rus nüfuzundan kurtarmak olanağı varsa, Türkistan içinde ayaklanma çıkartmaya çalışmak ve geçtiğiniz yerleri Rus ve İngilizlere karşı kışkırtmaktır. Afganistan üzerinde etkili olmaya çalışmanız uygun olur. Henüz yolda bulunan Basra tümeni komutanı Süleyman Askeri Bey ile zamanla bağlantı kurunuz. Ve Bağdat'ın İngilizlerin eline düşmemesi için gerekirse İran'a gitmeden önce Bağdat'a yürüyünüz. Gerek yoksa en kısa yoldan Tahran'a yürüyünüz. Tebriz üzerinden Dağıstan'a ilerleyecek olan Halil Kut Bey tümeniyle bağlantı kurunuz. Tahran Büyükelçimizle haberleşebilirsiniz. Tümeninizin yiyeceğini yolunuz üstündeki varmadan önce valilere haber vererek sağlamanız gerekir. Yiyecek işlerinin kolaylaştırılması için tümenin toplu bulundurulmayarak birçok küçük parçalar halinde yürümesi ve ancak düşmana yaklaşıldığı zaman toplanılması yerinde olur. Giderken Levazım Başkanlığı ile görüşerek 5 aylık ihtiyacını karşılayacak miktarda para alınız. İran'a egemen niteliğiyle değil, İran'ı Rus boyunduruğundan kurtarmak amacıyla geldiğinizi ve Rusların Avrupa'da ve her yandaki savaşmalarda hiç başarı kazanamadıklarını söyleyiniz. Başkomutan Vekili Enver. Böylece Yarbay Kazım Karabekir 4 gün önce çektiği telgrafın cevabını almış oluyordu. Enver Paşa yerine kimin atandığına hiç değinmiyor, bu konuya dalaylı olarak General Liman von Sanders'ı bırakıyordu. Çok geçmeden Genelkurmay'ın haber alma şubesi gibi en önemli bir bölümü de Almanların eline geçecekti. Enver Paşa'nın Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olmaktan korktuğu, yakın tehlike altında bulunan Bağdat'ı İngilizlerin işgal etmesinden çekindiği anlaşılıyordu. Sonuçta korktuğu gerçekleşecek, Türk askerleri Dağıstan'a, Türkistan'a, Afganistan'a tek adım atamayacaklar, buna karşılık Bağdat elden gidecekti. 18. Ayrımın sonu. Sayfa 178.